Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Mordat 1400 Hicri Kameri, 11 Muharrem 1443 ve miladi 20 Ağustos 2021 Cuma. Ayrıca İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Din Alemi'nin Say Murtaza Turabi ile İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıldırımı üzerinden yapılan röportaj, İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıldırımı özel programı, Türkiye gündemi ve kitabın konum isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Cumhurbaşkanı koronavirüs aşısının teminindeki vurgusunu yeniledi. Son 24 saatte İran'da 555 vatandaşımızı daha koronavirüsten kaybettik. İran'da 13. Cumhurbaşkanı önerdiği bakanların programları inceleniyor. Taliban muhaliflerini yakalamak için ev ev aramalarına başlamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Avrupa'nın göçmen deposuna dönüşmeyeceğini belirtti. Ve Lübnan Halk Hareketi, Seyit Nasrullah, Hasan Nasrullah ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, korona aşısını tedarik ve ithal etmek için ülkenin tüm potansiyellerinin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. İRNA'ya göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cuma günü Ulusal Koronavirüsle Mücadele Merkezi Uzman Komitelerinin başkanları ile yaptığı toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu konuşmada İran'ın talep ettiği aşıların temininin hızlanmasına vurgu yapıldı ve Çin Devlet Başkanı da Çin'deki aşı üreticilerinin İran ile bu alanda gerekli işbirliğini yapacağına söz verdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı son tatillerde sağlık protokollerine uyulmasına ilişkin bir rapor sunduktan sonra Ulusal Koronavirüsle Mücadele Karargahı tarafından onaylanan talimatları takip ettikleri için halka teşekkür etti ve şunları kaydetti. Halkın genelliği tarafından sağlık protokollerine uyulma oranının artmasıyla hızlı bir şekilde koronanın yayılmasını kontrol edebileceğimizi umut ediyorum. İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı, Cuma günü açıklamasında şimdiye kadar 16.378.331 kişinin ilk doz korona aşısını, 5.427.548 kişinin ikinci dozu aldığını ve toplam aşı sayısının İran'da 21.805.879 doza ulaştığını belirtmişti.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı son 24 saatte 555 COVID-19 hastasının daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran'da bu hastalıktan ölenlerin sayısının 100.810 kişiye ulaştığını bildirdi. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte kesin tanı kriterlerine göre ülkede 4.064'ü hastaneye yatırmış, toplam 28.833 yeni hasta tespit edildi. Böylece ülkedeki toplam COVID-19 hasta sayısı 4.616.516'ya ulaştı ifadelerine yer verildi. İran Sağlık Bakanlığı duyuruda şunları da ekledi. Şu ana kadar 3.868.196 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi. Resmi istatistiklere göre koronavirüsü dünya çapında 210 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4.419.000 kişi de COVID hastalığından dolayı hayatını kaybetti.
İran Kızılay'ı Arama Kurtarma ve Yardım Teşkilatı Başkanı İran sınır kapılarında 59 binden fazla PCR testinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Cuma günü İran'ın raporuna göre Mehdi Velipur şunları sözlerine ekledi. İran'ın resmi sınır noktalarında koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek için sağlık planı çerçevesinde 59.375 kişiye PCR testi uygulandı ve ülke sınırlarında 77.990 kişiye de acil korona testi yapıldı. Velipur koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemeye yönelik sağlık planında ülkenin resmi sınır noktalarında 471 askeri personel bulunduğunu, 10 hava sınırı, 2 deniz sınırı ve 6 kara sınırındaki durumu gözlemlediklerini de belirtti. İran Kızılay Yardım ve Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı şu ana dek 543.332 yolcunun kontrol edildiğini söyledi.
İran'ın 13. hükümetinin önerilen bakanlarının kifayetleri ve planlarının incelenmesi süreci yarın cumartesi günü itibariyle İran İslami Şura Meclisi'nde başlayacaktır. Muhabirimizin bugün verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından önerilen 19 bakanın planlarının 4 gün boyunca 300'e aşkın komisyon, fraksiyon ve meclis eyalet toplantılarında ele alınmasının ardından yarın itibariyle İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumlarında önerilen bakanların kifayetleri ve planları sabah akşam oturumları halinde ele alınacaktır. İran İslami Şura Meclisi'nin iç yönergelerine göre önerilen bakanların planlarını ve niteliklerini gözden geçirirken, Cumhurbaşkanı zaruretin gerektirdiği zaman 2,5 saat meclisin açık oturumunda katılacak ve hükümetin görüşlerini savunma fırsatı bulacak ve bakanları ve onların planlarını savunabilecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü, Amerika'da Afganistan'daki kimi olaylar ile ilgili tasarlanan elbiselere değinerek şöyle bir mesaj paylaştı. Amerikalıların Afganistan'dan kaçarken yarattığı en acı verici ve en acıtıcı görüntüleri tişörtlere dönüştürülmüş ki onların da çirkin amelleri normal gösterilsin. İran'a göre Seyyid Resul Musevi Cuma günü şöyle bir tweet attı. İnsanlık için sefalet değil mi? Amerikalıların Afganistan'dan kaçışlarında yarattıkları en acı ve yürek burkan sahneler Amerikan şirketleri tarafından tişörtlere dönüştürülerek eylemlerinden çekinliğini normalleştirmek için satış reklamı mı yapılıyor? Ne kadar insanlık yozlaşmıştır? Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesiyle beraber Afganistan'ı terk etmek için Kabil Havaalanı'ndaki kalabalıktan bazıları Amerikan askeri uçağının iniş takımlarına binmiş, ancak uçak kalktığı sırada yüksek irtifadan yerlere serilmiş ve acı verici sahneler de ortaya çıkmıştı.
Taliban muhaliflerini yakalamak için ev ev aramalarına başladı. Euronews'un raporuna göre Fransa'ya da bilgileri sunulan gizli bir Birleşmiş Milletler raporuna göre Taliban bir kara liste hazırladıktan sonra muhalefeti takip etmeye başlamıştır. Bu grubun üyeleri bu doğrultuda söz konusu kişilerin yakınlarını tutuklamakla tehdit etti. Bir Birleşmiş Milletler raporuna göre Taliban'ın ana hedefi Amerika ve NATO ile işbirliği yapan kişilerin tutuklanmasıdır. Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğinde 15 Ağustos'ta yönetimi ele geçirdi. Grup kısa süre sonra genel af ilan etti ve defalarca kamu özgürlüklerini, kadın haklarını ve vatandaşlarının ve komşu ülkelerin güvenliğini garanti edeceğini belirtti.
Donald Trump, Biden yönetiminin Afganistan'daki performansına atıfta bulunarak ayaptığı açıklamada, yeni yönetim ve uyanık Amerikan komutanları Afganistan'dan çekilme sürecine tersini çevirdi dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Afganistan'daki Amerikan teçhizatını bombalama olasılığına yanıt olarak şunları söyledi. Önce Amerikan vatandaşlarını tahliye ediyorsunuz, sonra tüm askeri teçhizatı tahliye ediyorsunuz, sonra üsleri bombalıyorsunuz ve hurdallara dönüştürüyorsunuz. Ardından da askerlerinizi çekiyorsunuz. Biden ve uyanık generallerimiz gibi bu süreci tersine yapmamalısınız. Biden yönetimi yetkililerinden ironik bir şekilde alıntı yapan Trump, kaos olmadan, kayıpları olmadan bizim gittiğimizi bile fark edemeyecektir diye konuştu. Trump yönetimi yeniden seçilmesi halinde Nisan ayında Amerikan birliklerine Afganistan'dan çekilmeyi planlamıştı. Ancak Biden yönetimi kararı 11 Eylül olaylara yıldırımını erteledi. Amerikan birliklerinden Afganistan'dan kademeli olarak çekilmesinin ardından Taliban'ın hızlı ilerlemesi sürecin karışmasına da neden olmuştur. Taliban'ın Afgan başkentini ele geçirmesiyle birlikte bazı medya kuruluşları Kabil'de mahsur kalan çok sayıda Amerikan vatandaşının Kabil Havalimanı'na ulaşamadıklarını bildirdi.
Afganistan'daki son gelişmeleri ve Avrupa ülkelerinin Afgan mültecileri kabul etmedeki endişesine tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın göçmen deposuna dönüşmeyeceğini belirtti. Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından Avrupa ülkelerini Afgan mülteciler için sorumluluk almaya çağırdı ve Türkiye'nin Taliban'ın yönetimi devralmasından sonra ortaya çıkan ülkedeki huzursuzluğun ortasında Avrupalı mülteciler için bir depo haline gelme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi. Erdoğan, Afganların kaçışının sorumluluğunu Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, Ankara'nın İran'la sınırları boyunca adımlar attığını da vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ülkenin yeni hükümetinin Afganistan'da kapsayıcı olup olmadığını görmeleri gerektiğini de belirtti. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları toplantısında NATO ortaklarıyla Taliban'ı tanıma konusunu görüşeceğini de söyledi. Afganistan'da Kabil hükümetinin düşmesi ve Taliban'ın yükselişinin ardından başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve komşu ülkelere yeni bir Afgan göçmen dalgası başlamış durumdadır.
Türkiye Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki PKK mevzilerinin geniş çapta bombalandığını duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada operasyonun Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde MİT tarafından önceden belirlenen hedeflere 3 F-16 savaş uçağı kullanılarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada operasyonda PKK'lı 10 üyenin öldürüldüğü, PKK'ya ait olan çok sayıda mühimmat deposu, kontrol noktası, toplanma merkezi ve saklama yeri ile gıda deposunun imha edildiği belirtildi. Buna ilaveten geçen hafta Kuzey Irak'ta PKK ile çatışmalarda 11 Türk askeri hayatını kaybetti veya yaralandı.
Türkiye Güvenlik Güçleri Ankara'da IŞİD terör örgütüne üyeliği ve işbirliği yaptığından şüphelenilen 7 kişiyi tutukladı. Muhabirimizin verdiği habere göre söz konusu kişiler Türk polisinin terörle mücadele güçlerinin Ankara'nın 15 farklı noktasında düzenlediği operasyon ve baskın sırasında tutuklandı. Rapora göre tutuklananlar Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve çatışma bölgelerinde yeni Irak ve Suriye'de teröristlerle bağlantılı yabancı uyruklulardır.
Karadeniz bölgesindeki sel felaketinden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e ulaştı. Anadolu Haber Ajansı'nın verdiği habere göre bu felaketten etkilenenlerin sayısı artmaktadır. Bu rapora göre Kastamonu'da 70 kişi, Sinop'ta 10 kişi ve Bartın'da da 1 kişi bu sellerden dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir.
Türkiye Orman ve Tarımcılık Bakanı, hükümetin yangından etkilenmiş ormanların fidan ekme suretiyle tekrar canlandırılması planından söz etti. Anadolu Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bekir Pakdemirli, saha incelemeleri ve gelen yağışların incelenmesiyle yangından etkilenmiş ormanlarda fidan ekmenin gelecek ayın ikinci haftasından itibaren başlayacağını bildirdi.
Lübnan Halk Hareketi lideri İran milleti ve hükümetine Lübnanlılara yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür etti. Lübnan El Ahit sitesine verdiği rapora göre Nica Vakim Cuma günü yaptığı açıklamada Seyit Hasan Nasrullah'ın kararının Lübnanlıların sevinmesine yol açtığını, sadece belli para alan kesimin Amerikan kuklalarının ve bölgede ona uyandıran bu karardan üzüntü duyduğunu, bu kesimin utanmadan bu ruhsal adıma karşı çıktıklarını ve bu adımı da önlemek ve bu sürece helal getirmek için adım atanların bu yardıma karşı olduklarını belirtti. Lübnan yetkili Vakim sözlerine açıklık getirerek Lübnan Halk Hareketi'nin Sayın Seyit Hasan Nasrullah'ın İran'dan petrol getirme yönündeki sorumluca ve şereflice kararına saygı duyduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti Milleti ve hükümetine bu yardımlardan dolayı teşekkürlerini ilettiklerini, buna rağmen petrol zengini Arap ülkelerin sırf Amerika ve İsrail siyasetlerinden uygulayıcısı olduklarını ve Lübnan halkı ve hükümetine karşı olduklarını belirtti.
Ve Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin halkını Mescid-i Aksa'yı kundaklama yıl dönümü yürüyüşüne katılmaya çağırdı. Hamas, Perşembe günü Mescid-i Aksa'daki yangının 51. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, camiyi Filistinliler için kırmızı çizgi olarak nitelendirdi ve yangının yıl dönümü münasebetiyle yürüyüşe geniş çapta katılım çağrısında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. İlk yorumumuz, Amerikan yetkilileri arasında Afganistan'ın büyük fiyaskosu ile ilgili görüş ayrılığı başlığını taşıyor. Amerika için büyük bir yenilgi olan Afganistan'da Taliban'ın yeniden güç kazanması ile birlikte Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle Biden'in politikalarına ve eylemlerine yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Öyle ki Amerikan istihbarat ve güvenlik teşkilatları şimdi de birbirlerini kınarken bu büyük yenilgi için birbirlerini suçlamaya çalışıyorlar. Bu bağlamda New York Times'e Amerikan casusluk servisi CNN, Haziran 2021'de Başkan Joe Biden'e gönderdiği mektupta Taliban'ın Afganistan'daki saldırılarının artmasından dolayı yaşanacak olan kriz hakkında uyarıda bulunduğunu, Taliban güçlerinin bu ülkede saldırılarının yoğunlaşması ile birlikte Afganistan'ın diğer illerinin de düşeceği hakkında da ikazda bulunduğunu ifşa etti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasıyla birlikte Taliban güçleri 15 Ağustos günü başkent Kabil'e girdi ve Afganistan'da hükümet yanlısı güçler tarafından terk edilen tüm devlet dairelerinin ve polis karakollarının kontrolünü ele geçirdiler. Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden bir haftadan az bir sürede Afganistan'ın hızlıca düşmesi, Amerika'nın da dış siyaset alanında büyük bir yenilgi ve karar alma merkezinin yanlış siyasetlerini de gösteriyor. Aslında Amerika ve müttefikleri de 20 yılın ardından geriye terörizm, savaş, şiddet, istikrarsızlık, güvensizliğin artması ve on binlerce masum sivilin katliamından başka bir şey bırakmadan bu ülkeden geri çekildiler. Taliban güçlerinden Afganistan'a sulh kurmasına sebep olan Amerikan güçlerinden acelece geri çekilmesine dair Biden'in kararı şimdi hatta Amerika'nın içinde bile birçok eleştiriye sebep olmuştur. Birçok siyaset uzmanı da Amerikan güvenlik kurumlarından bile böyle bir şeyi tahmin edemediklerini belirtiyorlar. Nitekim Taliban'ın Afganistan'da hızla ilerlerken CIA Başkanı Bill Burns, Batı Asya ile Kuzey Afrika'yı ziyaret etmekle meşguldu.
Bu konu CIA yetkililerinin bizzat kendi itiraflarına göre Afganistan'daki gelişmelerin bu kadar kısa sürede yaşanmasını tahmin etmiyorlardı. Nitekim Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Biden hükümet liderleri ve ordunun Afganistan'ın 11 günde düşmesine dair herhangi bir işareti öngörmediklerini itiraf etti. Aslında böyle büyük bir fiyaskonun Amerikan istihbarat ve güvenlik kurumları hedef aldığı bir ortamda her biri kendinin haklı olduğunu ve diğerlerinin suçlu olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, başkanın CIA ikazlarını kale almaması konusunda yaptığı açıklamada, güvenlik ve istihbarat meseleleri konusunda konuşmak istemediğini söylemekle yetindi. Yıllık bütçeleri 100 milyarlarca dolar olan Amerika'nın 17 istihbarat ve güvenlik kurumu, şimdi böyle bir dış siyaset yenilgisi ve rezalet hakkında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Onlar böyle hızlı bir çöküş hakkındaki neden ve nasıl sorularına cevap veremiyorlar. Zira böyle bir olayın yaşanmaması için gereken önlemleri almazken hangi yetkililerin yaşanan fiyaskolardan sorumlu olduğunu belirtemiyorlar. Dünyaca tanınan siyaset uzmanı Abdulbari Atvan şöyle diyor. Kabil havaalanında yaşananlar Batı ve özellikle Amerika tarihinde utanç sebebidir. Batı'nın büyük araştırma merkezleri neredeler? Amerikan istihbarat servisleri neredeler? Ve neden bu erken çöküşün tahmin edemediler ve yaşanmasını engellemek için neden gerekli önlemleri tavsiye etmediler? Amerikalı yetkililer ve hatta eski sorumlular şimdi her zamankinden daha ziyade kendi büyük ve rezil yenilgilerini açıklamaya ve kendilerini aklamaya ihtiyaçları vardır. Senato Dış Komite Başkanı Bob Menendez son günlerde Afganistan'daki olayların son 20 yılda Cumhuriyetçi ve Demokrat hükümetlerinin yanlışlarının sonucu olduğuna işaretle şöyle dedi. Yıllarca süren politika ve istihbarat başarısızlığın korkunç sonuçlarına şimdi tanık oluyoruz. Afganistan'daki Amerika politikası ister Donald Trump ister mevcut başkan Joe Biden döneminde ve her iki hükümetin yanlışları Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde uzun süreli araştırmalar ve müzakereleri gerektirir. Fakat bu utanç da Vietnam Savaşı'nın unutulmadığı gibi tarihten asla silinmeyecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Putin, Biden'in Afganistan yakınında üs kurma önerisini reddetti başlığı altında. Amerikan basınından The Wall Street Journal gazetesi yayınladığı bir haberde 16 Haziran'da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Amerikan Devlet Başkanı Joe Biden ile görüşmede onun Washington'un Orta Asya ülkelerinde her türlü rol oynama talebine karşı çıktığını yazdı. Putin bu muhalefetiyle Washington'un Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ardından sözde terör tehlikeleriyle mücadele programlarının gerçekleşmesine engel oldu. İlk kez medyaya yansıyan Rusya ve Amerikan liderleri arasındaki bu görüşme, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilmesinin ardından komşu ülkelerine İHA ve askeri güç yerleştirme umudunu suya düşürdü. Bu konunun ortaya çıkması, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin ardından bu ülkenin durumunu denetlemek için civar bölgelerde özellikle de Orta Asya'da askeri varlığını sürdürmek istediğini gösteriyor. Fakat Putin, Washington'un bu talebini olumlu karşılamadı. Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin sona ermesiyle Pentagon Afganistan'da askeri çalışmalarından El-Kaide ve IŞİD gibi teorilere karşı mücadele ve denetlemekle sınırlı olduğunu belirtmesine rağmen Afganistan dağından terör tehditlerini izleyeceğini iddia etti. Pentagon Afganistan'ın bir veya daha fazla komşusuna keşif uçağı ve diğer tesisleri de yerleştirmeyi umuyordu fakat pratikte Rusya'nın bu konuda sert tepkisiyle karşılaştı. Putin'in muhalefeti Moskova'nın bölge üzerinden Afganistan üzerindeki etkisini ve kontrolünü sürdürmek için Amerika ile işbirliği yapmaktan ziyade Orta Asya'yı kendi etki alanlarından biri olarak tutmakta daha yararlı daha karlı olduğunu gösteriyor.
Aslında Rusya, Amerika'nın Orta Asya'daki varlığı hakkında olumlu ve iyimser bir görüşe sahip değildir. Daha önce sadece terörle mücadele adına Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde Amerika üsleri kurmayı kabul etmişti. Ancak daha sonraki yıllarda söz konusu iki ülkede Amerika üslerinin kapatılmasıyla birlikte Moskova, Washington'un bölgede herhangi bir askeri varlığına karşı çıktı. Zira bunu Orta Asya kendi geleneksel etkisiyle mücadele ve Amerika'nın kendine yer açmak şeklinde telakki etti. Bu bağlamda Rusya Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabalov bir süre önce yaptığı açıklamada Amerika ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin bu güçlerin Orta Asya konuşlanmasıyla sonuçlanmaması gerektiğini açıkça belirtti. 11 Eylül 2001 yılında yaşanan olaylar ve sözde Amerika'nın terörizme karşı küresel savaşına başlamasına sebep olan ve Amerika'nın bu bahaneyle Özbekistan ve Kırgızistan'da askeri üsler kurmasına sebep olan olaylar. Fakat yine de artan iç ve dış muhalefetleri nedeniyle sonraki yıllarda askeri üsler kapatıldı. Eski tecrübeler Washington'un bu bahaneyle kendi nüfuzu ve varlığını bu ülkelerde pekiştirmek peşinde olduğunu gösterdi. Bu konu ise Moskova'nın ciddi muhalefetiyle karşılaştı. Rusya yetkililerine göre Washington, Afganistan işgal yıllarında bu ülkeyi bölgede kendi jeopolitik etkinliğini artırmak için kullanmaya çalıştı ve şimdi de aynı benzer planları Orta Asya hakkında tasarlıyor. Bu bağlamda açıklamada bulunan siyasi analist Maya Karlik yaptığı açıklamada şöyle diyor. Moskova ve Çin'in her biri Afganistan'da farklı hedefler izliyorlar fakat her ikisi de Amerika'nın sadece bu ülkede değil, Orta Asya bölgesindeki etkinliğinin azalmasını istiyorlar.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, yarın 12 Muharrem Ehl-i Beyt imamların dördüncüsü Seccad olarak bilinen İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunlarından ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu olan İmam Seccad Aleyhisselam Hicri Kameri 38 yılında Medine kentinde dünyaya geldi ve Ehl-i Beyt'in zor günler yaşadığı dönemde hayatını sürdürdü. Kerbela kıyamında hasta olan İmam Seccad Aleyhisselam kıyamın mirasçısı olarak babasının yolunu ve kıyamın önem ve içeriğini duyurmak için önemli çalışmalarda bulundu. Biz bu kısa girişten yola çıkarak İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetinde o hazretin dualarında ilahi muhabbet kavramını uzman konuğumuzun görüşünden sizlere aktarmak istiyoruz. Bugünkü röportajımızda din alimi Sayın Murteza Turabi'nin görüşlerini konuyla ilgili dinliyorsunuz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam Ramazan ayının seher vakitlerinde Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor. Ma'rifeti ya Mevlay delili aleyk ve hubbi leke şefii ileyk ve ene vâthikun min delili bi delaletik ve sakinun min şefii ila şefaatik. Yani ey benim Mevlam, benim seni tanımam sana ulaşmam için kılavuz ve rehberimdir ve sana olan sevgim ve muhabbetim senin katında şefaatçimdir. Ben kendi kılavuz ve şefaatçimin doğruluğundan eminim. Bu cümlelerde yer aldığı üzere İmam Zeynel Abidin aleyhisselam ve diğer Ehl-i Beyt imamları birçok dualarda Allah-u Teala'nın muhabbetini ve Allah-u Teala'ya olan sevgiyi söz konusu etmişler. Bazen ilahi muhabbet Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın dualarında bir dilek olarak yer almıştır. Allah-u Teala'dan bir istek olarak söz konusu edilmiştir. Ve bazen de ilahi muhabbet şefaatçi ve bir vesile olarak söz konusu edilmiştir bu dualarda. Örneğin bu duanın diğer bir bölümünde İmam Zeynul Abidin aleyhisselam Ramazan'da şöyle buyuruyor: Allahümme emle kalbi hubben lek ve haşyeten mink ve tasdiqan lek ve imanen bek ve feragan mink ve şevgan ileyk ya zel celal vel ikram. Allah'ım, kalbimi sana sevgi, senden korku, kitabını tasdik, sana iman ve sana kavuşma sevinci ile doldur. Bu duada da imam, bu cümlede de imam Allah-u Teala'dan istiyor ki kalbini ilahi muhabbet ve sevgiyle doldursun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh ve sellem'den de şöyle bir dua naklediliyor ki buyurdular: Allahümme ce'al hubbeke ehabbel eşyai iley ve ce'al haşyeteke ehvefel eşyai indi وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلَى لِقَائِكِ. Allah'ım, kendi sevgini, kendi muhabbetini benim için en sevimli olan şey kıl ve kendi haşyetini ve senden korkmayı benim için en çok korkulacak şey karar kıl ve dünya isteklerini sana kavuşmak iştiyakıyla benden gider. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'tan kendi muhabbetini onun için en sevimli olan şey kılmasını diliyor. Bazen de ilahi muhabbet Allah'a olan sevgi, Allah'a olan aşk bir vesile olarak zikrediliyor ve özellikle cehennem ateşinden kurtuluş istenirken ilahi muhabbetten bahsediliyor ve ilahi muhabbet bir vesile olarak söz konusu ediliyor. Örneğin İmam Zeynel Abidin bu mübarek duasında Ramazan ayının seherlerinde okuduğu Ebu Hamze-i Sumali adlı duasında şöyle diyor: Feve izzetike lev neherteni ma berehtu min babik ve la kefeftu an temellukik lima ulhime kalbi minel ma'rifeti bi keremik ve se'ati rahmetik ila men yedhebul abdu illa ila mevlah ve ila men yeltezi'ul mehluku illa ila halikih. İmam buyuruyor ki, andolsun senin izzetine, eğer beni kapından kovacak olsan da senin kapından ayrılmam. Eğer beni kendi kapından kovsan da, çünkü kalbime senin keremin hakkında bilinç ilham edilmiş ve senin rahmetinin genişliği hakkında marifet verilmiştir. Evet, imam şöyle devam ediyor: Kul Mevlasından başka kime gidebilir? Yaratılan kendisini yaratandan başka kime sığınabilir? Allah'ım, beni kıyamet günü ağır zincirlere vurup insanların arasında ihsanını benden kessen, İnsanların gözlerini kusurlarımı görmeye atsan, ateşe sürüklenmemi emretsen, ateşe atılmamı emretsen ve benimle iyi kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem. Affına olan ümidimden vazgeçmem. Senin muhabbetin hiçbir zaman kalbimden çıkmaz. Ben hiçbir zaman verdiğin nimet ve ihsanlarını ve dünyada kusurlarımı örtmeni unutmam. Evet, İmam Aleyhisselam bu hisle dolu, ilahi aşkla dolu, ilahi muhabbetle dolu cümlelerinde buyuruyor ki, eğer beni kapından kovsan da kapından ayrılmam. Ve eğer beni ateşe atacak da olsan, yine de senin muhabbetini kalbimden çıkarmam. Şimdi acaba bu ilahi muhabbetin kaynağı nedir? Bizce bu ilahi muhabbetin kaynağı yine Ehl-i Beyt'in dualarında açıklandığı üzere ilahi marifettir. Allah hakkında kişinin bilinçli olmasıdır. Allah'ın ona verdiği nimetleri anmasıdır. Allah'ın onu yarattığını, Allah'ın ona çeşitli nimetler verdiğini ve onu her zaman koruduğunu ve onun imdadına yetiştiğini ve onu sevdiğini bilmesidir. Allah-u Teala bizlere ihlasla birlikte olan halis muhabbetini vermesini diliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili o hazretin dualarında ilahi muhabbet kavramının ne anlama geldiği konusu etrafında kısaca din alemi Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, Aşura faciasında hasta olduğu için sevgili babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik edemeyen İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla o hazretin yaşamı hakkında hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Aşura günü Hazreti Zeynül Abidin Aleyhisselam sevgili babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında yer almak için sabırsızlandığı halde hastalığı yüzünden hatta ayakta durabilecek durumda değildi. Aslında ilahi takdir o hazretin Kerbela çölünde yaşanan ve eşit şartlarda olmayan savaşa katılmamasına yönelikti. İmam Seccad Aleyhisselam Yüce Allah'ın iradesiyle o meydandan sağ kurtuldu. Zira bir başka önemli ve kader belirleyici meydanda rol ifa etmesi gerekiyordu. Aşura olayında İmam Seccad Aleyhisselam'ın babası İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşları şehit düştü. Ve o hazret Yezid ordusunun onca acımasızlığına şahit oldu. Fakat dinin bayrağını ayakta tutmak için hayatta kaldı. Bugün İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünde hazretin özellikle Kerbela faciasından sonra hayatı boyunca önemli görevlerini gözden geçirmek ve sözü bu büyük imamın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarak başlamak istiyoruz. Thank you.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek hayatı iki bölümden oluşuyor. Hazretin yaşamının bir bölümü uzun süreli ve sakin bir şekilde faaliyet yürüterek topluma salih insanları kazandırmak ve İslami düşünceyi zenginleştirmek ve ayrıca tahriflerle mücadele etmekle geçti. Ancak imamın yaşamının diğer bölümü Kerbela faciasından sonraki kader belirleyici ve ibret verici günleriyle ilgilidir. İmam Seccad Aleyhisselam, Küfe ve Şam yolunda ele geçirdiği her fırsatta aydınlatıcı ve ifşa edici hutbeleriyle halk kitlelerini uyandırmaya başladı. Gerçekte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başlattığı hareketin ikinci merhalesi İmam Seccad Aleyhisselam önderliğinde başlamıştı.
Tarih yazarlarının belirttiğine göre Ali Muhammed Hanedanı'na bağlı esirler kervanı Muharrem ayının 12. günü Kufe kentine geldi. İmam Seccad Aleyhisselam da kente girdiği andan itibaren Kufe halkını serzeniş etmeye ve uyuyan vicdanlarını uyandırmaya başladı. İmam Kufe halkına hitaben şöyle buyurdu. Ey insanlar! Siz babamla yaptığınız ahdi bozdunuz ve onunla savaştınız. Ben Fırat kıyısında başı kesilen insanın oğluyum. Oysa o kimseye zulmetmemiş, hile yapmamıştı. Sizler ne çirkin amelli, ne kötü düşünceli insanlarsınız. Eğer Allah Resulü size evlatlarımı öldürdünüz, benim hürmetimi kırdınız, siz benim ümmetimden olamazsınız derse, kıyamet gününde hangi yüzle ona bakacaksınız? İmam Seccad Aleyhisselam'ın bu sözleri Kufe halkını hüngür hüngür ağlatacak kadar etkiliydi. Bu sözler ayrıca Emevilerin hile ve sahtekarlık maskelerini de düşürdü.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın hayatının en parlak sayfalarından biri Şam diyarında Emevilerin camiinde yaptığı ifşadır. İmam burada gayet ezici bir hutbe okuyarak meclise hazır bulunanları derinden etkiledi. Camide müezzin ezan okuyarak Muhammed adını dile getirince o hazret minbere çıktı ve Ehl-i Beyt aleyhisselam faziletlerini beyan ettikten sonra kendisini ve atalarını anlattı. Ardından Yezid'e dönerek şöyle dedi. Acaba Muhammed senin mi yoksa benim mi ceddim? Eğer senin ceddin dersen hakkı inkar etmiş, yalan söylemiş olursun ve eğer benim ceddim dersen o zaman neden onun evlatlarını öldürdün? O sırada camide bulunan ve Emevilerin propagandaları ile gaflet uykusuna dalan insanlar İmam Seccad Aleyhisselam'ın sözlerini duyunca yavaş yavaş gerçekleri öğrenmeye başladı. Bu yüzden de Yezid, İmam Seccad Aleyhisselam'ın Şam'da konuşmasını yasakladı. Buna karşın tarihte de belirtildiği üzere insanlar Yezid'i kınamaya başladı ve o tarihten sonra İslam beldelerinde Emevi iktidarına karşı muhalefetler de arttı.
Öte yandan Emeviler Kerbela olayından sonra geçmişe nazaran daha da açık ve utanmaz bir şekilde toplumda zulmetmeye ve fıskı fücura devam etmeye başladılar. Ve İslami toplum derin fikri ve inanç krizine sürüklendi. Emevi iktidarı insanları zaruri olmayan marjinal konularla uğraştırmaya çalışıyordu. Ancak İmam Seccat aleyhisselam İslam'ın fikri temellerini beyan etmek üzere yeni bir hareket başlatarak Müslümanların dini talimin derinliği hakkında bilgilendirmesine çalıştı. İmam Seccat aleyhisselam İslam ahkamı, terbiyevi ve ahlaki konuları yaygınlaştırmak üzere önemli çaba harcadı ve bu doğrultuda bilginleri hayrete düşürecek büyük adımlar attı.
Arapların ünlü şairi Farzadak, İmam Seccat aleyhisselamın hakkında yazdığı şiirde şöyle diyor. O Mekke toprakları ayak izlerini tanıyan biridir. Kabe ve Allah'ın evi ve uzak diyarlar da onu tanır. O muttaki, pak ve tanınmış biridir. Onun heybetinden gözler yere bakar. Onun cömertliği tüm mahlukları sarar ve sapkınlık ve karanlık ondan uzaktır. Yumuşak huyludur, sertlik ve şiddet ondan uzaktır. Sabır ve büyüklük sıfatları onu bezer. Asla verdiği sözünden caymaz. Varlığı mübarektir. Kim Allah'ı tanıyorsa bu büyük insanın babasını da tanır. İnsanlar dini ve hidayeti bu büyük insanın evinden elde etmiştir. O Ali bin Hüseyin Resulullah'ın evladıdır.
Sahife-i Seccadiye, İmam Seccat aleyhisselamdan yadigar kalan değerli dualar mecmuasıdır. Bu kitap dua kalıbında dünya görüşü, Allah'ı ve insanı tanımayı derin manalarla anlatıyor. İmam Seccat aleyhisselam baskı altında bulunduğu ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı dönemde dua ve münacat ile ahlaki kuralları ve iyi ve doğru bir yaşamın temel çizgilerini beyan etti. İmamın duaları bilinç ve hak talepliğin cilvesiydi. İmam Seccat aleyhisselam bir duasında şöyle diyor. Ey Yüce Rabbim! Bana zulmedenlere karşı zafer kazanmam için güç ver. İstillal makamında galip geleceğim dil ver. Düşman hilesini bozabileceğim ve zalimin elini keseceğim düşünce ver.
İmam Seccad aleyhisselam dua ve münacat yolu ile insanlara saadeti yaşamın en iyi yollarını tavsiye ediyor. Bir başka ifade ile bu dualar insanı harekete geçiriyor. Bu dualarda en önemli tavsiyelerden biri zulümle mücadele ve adaleti inşa etmek ve toplumda ahlaki ve insani değerleri yaygınlaştırmak üzere çaba harcamaktır. İmam Seccat aleyhisselam da dualarından birinde şöyle diyor. Ey Yüce Rabbim! Bize Resulullah'ın sünnetini koruma, bidatlerle mücadele etme, emri maruf ve nehyi münker etme gücü ver.
Günlerden bir gün İmam Seccat aleyhisselam Kabe'yi tavaf ederken Muhammed bin Şahab Zehri adında bir kişiyi fark etti. Bu adam bir süredir hiç kimseyle konuşmuyordu. İnsanlar onun aklını kaybettiğini zannediyorlardı. İmam Seccat aleyhisselam Kabe'yi tavafını tamamladıktan sonra Muhammed bin Şahab'ın yanına gitti. Muhammed imamı görünce onu tanıdı ve hemen yerinden kalktı. İmam Seccat'ın nurani ve huzur veren yüzü onun gönlünde umut ışığı yakmıştı. Bu yüzden İmam Seccat aleyhisselam ona başına ne geldiğini sorunca konuşmaya başlayarak şöyle dedi. Geçmişte bir kentte hükümette bir mevkim vardı. Bir gün kasten değil de sehven masum bir insanın ölümüne sebep oldum. Şimdi o günahın azabına düştüm ve bu hale geldim. Üzgün ve umutsuz bir şekilde karanlık geleceğimi bekliyorum.
İmam Seccat aleyhisselam Masum bir insanın ölümünü duyunca çok üzüldü. Fakat aynı zamanda Muhammed bin Şahab'a tevbe etmesi ve istiğfarda bulunarak geçmişini de telafi etmesi için yardımcı olması gerektiğini düşündü. İmam Seccad Aleyhisselam, Muhammed bin Şahab'ın en büyük sorunu ilahi rahmetten umudunu kesmiş olmak olduğunu anladı ve bu yüzden de ona şöyle buyurdu. Ey Muhammed bin Şahab, ben senin ilahi rahmetten umudunu kesmiş olma günahından, o masum insanın kanını akıtma günahından daha çok kaygı duyarım. İmamın bu sözleri Muhammed bin Şahab'ı derinden etkiledi. Muhammed umutsuzluğa kapılmak yerine bir şeyler yapması gerektiğini anladı ve bu yüzden de umut dolu bir gözle Yüce Allah katına tevbe etti ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın tavsiyesi üzerine maktulun ailesine gitti ve bir miktar parayı diyet olarak ödemek ve pişman olduğunu beyan etmekle maktulun ailesine teselli etmeye çalışarak içindeki üzüntüyü hafifletmeye çalıştı.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın sürekli faaliyetleri insanların bilincini günden güne artırmaya başlayarak Emevilerin gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı. Bu yüzden Emevi hükümdar Velid bin Abdülmelik halkın uyanış dalgasına karşı koyamayacağını anlayınca İmam Seccad Aleyhisselam'ı yok etmeye karar verir. Ve böylece Gameri 94 yılında böyle bir günde kurduğu kumpasla İmam Seccad Aleyhisselam'ı şehit etti.
Muhterem dinleyiciler, Aşura faciasında hasta olduğu için sevgili babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik edemeyen İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadetli durumu dolayısıyla o hazretin yaşamı hakkında hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize Türkiye'de yaşanan önemli olayların ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türk Hava Yolları'nın Afganistan seferlerini iptal etmesi.
Türkiye'den Amerika'nın Afgan mültecileri önerisine tepkisi.
Erdoğan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüşmesi.
Türkiye ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki yasa dışı operasyonlarından devam etmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i de ele geçirmesi ve ülkeye hakim olduğunu ilan etmesinin ardından Türk Hava Yolları Afganistan'a tarifeli uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait bir uçak ülkeye gönderildi. Türk Hava Yolları'nın Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti. Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kentin dış mahallelerine girmesi üzerine devlet başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Taliban hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'deki temasların ardından yurda dönüşü öncesi Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle ülkede bulunan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Ayrıca orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık ve çalışanlarımızla ilgili gerekli telkinlerde bulunmuştuk, dedi. Çavuşoğlu, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduklarını kaydederek, "Büyükelçiliğimize ve konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu anda topluyoruz, değerlendiriyoruz. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı," dedi. Başından beri tüm taraflarla temaslarının olduğunu ve bu temasların şu anda da devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri ele aldık ve gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor, yani vatandaşlarımızın işlemleri olsun, herhangi bir konsolosluk işlemi olsun faaliyetlerini sürdürüyor," diye konuştu.
Geçen hafta Washington hükümetinin Amerika ile askeri konularda işbirliği yapmış olan Afgan mültecilerini Türkiye'ye gönderme kararı iki ülke arasında yeni gerilimlere yol açtı. Bu hususta AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Batılı devletlerin Afgan mültecileri Türkiye'ye yerleştirme düşüncelerini eleştirirken, Türkiye'nin mültecileri kabul etme kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtti. Amerika'nın başına buyruk bir şekilde kendileriyle işbirliğinde bulunmuş olan Afganların bir kısmını Türkiye'ye yerleştirme kararı Ankara makamlarının olumsuz tepkilerine yol açmıştır.
Bu hususta Ömer Çelik bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Hiçbir ülke Türkiye'yi kendi sığınmacı kampı olarak görmemeli. Zira bu ülke bundan fazla yasa dışı göçmen barındırma kapasitesi bulunmuyor. Beyaz Saray makamları Afganistan'da faaliyet yapan askeri güçler ile işbirliği yapmış, Afganistan vatandaşlarına iltica hakkı vermek yerine onları Türkiye'ye göndermek ve Ankara hükümetine bir başka yük dayatmak istiyor. Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan çıkmalarının bildirmesi ardından son 3 ay içerisinde Taliban bu ülkenin farklı noktalarına yönelik saldırılarını iyice yoğunlaştırmıştır. Taliban Afganistan'ın farklı şehirlerine yönelik saldırıları ve Afgan hükümetine bağlı askeri güçler ile çatışmaları son 3 ay içerisinde en az 350 bin kişinin evinden barkından olmasına yol açmıştır. Anlaşılan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan mülteciler ile ilgili yeni kararı Türkiye makamlarını şok etmiştir. Görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan'daki askeri varlığı sürdürme ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama yönündeki kararı Ankara hükümeti için ağır sonuçlar ve maliyetler doğuracaktır. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinleyelim.
Türkiye'de tabii ki baskınlardan demek olan narazıçılık var. Bu da Afganlılara gayet mi? Afganlıların başında çatlayır bu çanak. Bu çanak Afganlıların başında sınır. Veli Afganistan'da sebep değil. Bu mesele Suriyelilerden emele gelir. O vakit ki Türkiye Suriye meselesinde yani 2011-ci illerde 12-13-ci illerde orada sərhədlərdə çadır kurdu, orada kəmplər açdı, getdi Anzila Zonlini getirdi. ondan dürbinleri koydu orada, kameraları kurdu ve dediler ki her büyünleri 15 khanavada geldi, sahir 20 khanavada geldi, bugün 500 khanavada geldi. Orada Afgan Suriyelileri tahriş edildiler, Suriye'den köçsünler Türkiye'ye, ta Suriye'de orada bin o halkın Asad rejimine, Suriye devleti aleyhine olduğun göstersin ve onu subut eylesin, ondan nişana kimin istifade eylesinler. İndi onun ardından Türkiye'nin istediği kimin gitmediği Suriye meselesi, Suriye'de indi netə milyon, güya 3-4 milyon nəfər Suriyeli, şahit 5 milyon nəfər Suriyeli var Türkiye'de ve esasen Türkiye halkı Suriyeliden narazıdır. Suriye siyasetçiler Türkiye hükümetinin, Türkiye devletinin Suriye politikasından narazıdır ve bu netə milyon nəfər Suriyelinin orada olduğundan narazıdır. O günü Suriye devleti onları, Türkiye devleti onları nazlıya nazlıya boylarını oxşu oxşuya getirse de bu günleri evlerin yandırdılar ve onları kovmak istediler. Ve istediler suda 10 kat onlara baha satsınlar. Böyle bir şərait var. Bu taraftan Afgan meselesi olur. Esasen narazılık bundan sebep olur ki, bir miqdar da siyasi meseledir bu. Bilirsiniz ki, Amerika Afganistan'dan çok sürətle çıxır ve bu çıxandan sonra orada Amerika'ya işleyen insanlar var. Amerika'ya eğitdiği əskərlər var. Amerika'ya inanan insanlar var. Afganistan'da Amerika təhvid elədiği, onların təhlükəsizliğini təhvid elədiği insanlar var. Amerika onları da qoyur, qatır. Taliban gəlsin, onların boğazlarını kəsin orada. Amerika deyir ki, mən bunları qəbul eləyəmərəm. Bunlar gəlsinlər üçüncü ölkəyə. Üçüncü ölkədən onları mən təzədən onlara viza verim, gəlsinlər Amerika'ya. Yaxşı, üçüncü ölkə hara ola bilər? Üçüncü ölkəni Türkiyə seçiblər. Güya Türkiyə siyasətçilərin, xüsusən müxaliflərin sözü budur. Erdoğan yeni danışıq ki, təzəlikdə Biden ilə görüşdü. Bu görüşdə Biden ilə Erdoğanın arasında olan danışıqda Türkiyə bu rolu üstləndi. Qəbul elədi ki, Amerika kömək eləsin ki, Türkiyə yenə də Afganistanda Kabul orada hava limanının təhlükəsizliyin qorusun, oranı saxlasın, Türkiyənin əlində olsun. Qarşılıq qarşısında ona müqabil Türkiyə hökuməti də imkan versin Türkiyə Amerikanın Afganistanda olan Amerikaya getmək istəyənlər də gəlsinlər Türkiyə vasitəsilə, keçsinlər, getsinlər Amerikaya, yəni gəlsinlər Türkiyəyə və Türkiyədən getsinlər. İndi müxaliflər bunu deyirlər ki, bu insanlar nəcür olur belə bu sərhəddən ki, İranın sərhəddində Türkiyə duvar çəkib, orada gözətçi qulələri qurub və filan qeyri zalik. Onlar nəcür olur ki, bunlar gəlirlər bu sürətlə gəlib getirlər Türkiyəyə. Əlbəttə, təbiidir ki, İranda dediğim kimi neçə milyon Afganlı var. Bu tərəfdən indiki şəraitdə də İran sərhəddini bağlamır. Türkiyə Afganistandan qonşudur. Təbiidir ki, eləyə bilməz bu qara gündə orada gələ insanlar sərhəddin o tərəfində qala və İran deyə ki, mən istəmirəm. Bu insanlığa ziddi, beynəlxalq qanuna ziddi. Onlar sığınmacıdırlar. İndi ki, onlar ölkələrində daxili müharibə var, daxili qarşıdurma, daxili savaş var, iç savaş var. Onlar gəlirlər, hər ölkə sərhəddin aşmalıdır.
Sayın Rahmetullah Şerifiye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi İstanbul'da bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı Pakistan Milgen Korvet Projesi'nin birinci gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi projesi birinci gemi saç kesim töreninde konuştu. Milkem savaş gemisinin denize indirilmesinin ve açık deniz karakol gemisi projesinin yürütülmesinin Pakistan ve Türkiye arasındaki savunma alanında güçlü işbirliğinin kanıtı olduğunu söyleyen Alvi, iki ülkenin benzer sınavlar ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu, başta savunma ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda ortaklığını derinleştirdiğini vurguladı. Alvi, Pakistan Türk savunma ürünleri için en geniş pazarlardan biri ve ortak işbirliği için fırsatlar büyük dedi.
Türkiye ve Pakistan arasında savaş gemilerinin inşası alanındaki işbirliğinin sadece Pakistan donanmasının kabiliyetlerinin artması değil, iki ülke arasındaki dostluğunda güçlenmesine katkı sağladığını belirten Alvi şunları kaydetti. Nesillerimize bu eski dostluk hatırlatılmalı. Pakistan şekillenmeden önce de insani anlamda iletişim kurduk. Biz Pakistan ile dayanışma sergileyen halklarla Türkiye'deki kardeşlerimizle iletişim kurduk. Tüm mutluluklarımızda ve badirelerde birbirimize yardım etmek için işbirliği yaptık. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca Pakistan'ın özel ekonomi bölgeleri programı ve Pakistan Çin Ekonomi Koridoru için Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.
Ve son konumuz ise Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde yasa dışı operasyonlarını sürdürmesi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Türkiye Savunma Bakanı pazar günü yaptığı açıklamada Türk güvenlik güçlerinin Suriye ve Irak'ta terörle mücadele operasyonlarında 22 PKK'lı öldürüldüğünü duyurdu. Daily Sabah'a göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 PKK'nın yeni kurtardıkları bir bölgeye sızmaya çalışırken öldürüldüğünü söyledi. Türk Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 6 PKK'lıyı ve Havark'ta 2 teröristi daha öldürdüğünü ekledi. Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyindeki yasa dışı operasyonları Bağdat'taki protestolara neden olurken Türk ordusunun Irak ve Suriye topraklarındaki varlığı Suriye halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından da kınandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irif.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 26. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde kitapçılığın İran'daki tarihi ve kitap süslemenin ve ciltçiliğin geçmişini ele alacağız.
İran topraklarında bilimin yaygınlığını ve sanatsal zevkin derinliğini gösteren İranlı parlak medeniyetin tanınmış sanat dallarından biri de kitapçılık ve kitap süsleme sanatı olmuştur. İran el yazma nüshalarındaki kitap süsleme ile ilgili eserler bu alanda ne denli büyük emek verildiğini gösteriyor. Daha sonraları ise İran kaligrafisinin de buna eşlik etmesiyle İran'ın gelişmiş medeniyetinin cilvelerinden biri ortaya çıkmıştır.
İran'da kitap süsleme ve kitapçılık sanatı uzun bir geçmişe sahip olmuştur. En eski anlatımlara göre Avesta kitabı yaldızlı buzağı derisine ve postuna yazılmıştır. Bu anlatıma Tenser mektubunda Mesudi'nin Mürevvi Cüzzeheb eserinde ve Taberi tarihinde rastlamak mümkün. Hicri kameri 5. yüzyılda Salibi'nin yazdığına göre Zerdüşt Belh'da Geçtasp Şah'a öyle bir kitap sundu ki onu 12 bin kadar ineğin derisine yazdılar. Deri üzerinde her kelimeyi kazarak yaldızladılar.
İslam öncesi İranlıların eserleri kil, taş veya inek, buzağı ve koyunun işlenmiş derisine veya ahşabın üzerine ya da papirüsün üzerine yazılırdı. O dönemde demir, ahşap veya diğer kalemlerden yararlanırdı.
Hamza İsfahani'nin yazdığına göre İskender sonrası Eşkaniler döneminde bu topraklarda yazılan 70 kadar astronomi, felsefe ve tarım kitabı Yunanca ve Kıptice'ye çevrildi. Orta Asya ve de Nisa bölgesindeki arkeolojik çalışmalar ayrıca Oraman kabileleriyle ilgili keşiflerde Parti diline ait kim, kil ve postlar hep İslam öncesi İran kitapçılığı ve kitap yazarlığının geçmişinin uzunluğuna işaret etmektedir.
Mısır, Mezopotamya ve Antik İran'dan elde edilen tarihi belgelerin hepsi katiplerin çok zengin bir bilgiye sahip olduklarını, kelimelerin ve harflerin büyüklüğünü, satırların boyutunu ve her şeyi geometrik olarak seçtiklerini gösteriyor. Görünen o ki Eşkani ve Sasani İran döneminde kitaplar bugün de olduğu şekilde kağıt ve post üzerinde yazılmıştır. Sasaniler döneminde kitap çok yaygınmış ve Cundi Şapur önemli kitap üretimi merkezlerindenmiş.
İranlılar Müslüman olduktan sonra farklı hakimiyetler görkemlerini göstermek için antik İran'da olduğu gibi görkemli divanlar hazırlamaya çalıştılar. Bu durum Gazneliler ve Selçuklular döneminde zirveye ulaştı. Bu iki Türk asıllı imparatorluk İran kültürüne büyük önem veriyorlardı. Bu dönemlerde özellikle de Nizamül Mülk gibi büyük şahsiyetler tarafından farklı kütüphanelerin de kurulması ile kitap süsleme sanatının gelişmesi için gereken koşullar hazırlandı.
İran'da kitap süsleme sanatının zirvesi Timurlar döneminde yaşandı. Timurluların sanata büyük önem vermesi kitap süsleme sanatı için de altın bir fırsat yarattı. O kadar ki el yazma nüshaları bu dönemde kat kat arttı. Bu dönemin en önemli ve değerli eserlerinden biri de Herat Kütüphanesi'nde çoğaltılan Baysungur Şahnamesi'ydi.
Baysungur Şahnamesi Firdevsi'nin resimli nüshasıdır. Kitap süsleme ve sanatsal değerler açısından büyük öneme sahiptir. Bu değerli ve eşsiz kitap Herat ekolüne ait 22 minyatür eserine sahip olup Hicri Gameri 833 yılında yazılmıştır. Bu eser hali hazırda Gülistan Müze Sarayı'nda tutulmakta ve UNESCO küresel hafızasında İran eseri olarak kayda alınmıştır.
Thank you. Bu şahname eseri 26 santim çarpı 38 santim boyutlarında 700 sayfa halinde her sayfada 31 satırlı olarak her satır 3 beyitten oluşarak açık kahverengi kağıtlar üzerinde olmuştur. Bu eserin ilk sayfasında Baysungur Mirza'nın ismi yaldızlı bir sayfada görülmektedir. İkinci ve üçüncü sayfalarda avla kalan resimleri bulunmaktadır. İki sayfada da Şahzade'nin lakapları ve ismi yer alıyor. İki sayfa yaldızlı olarak Şahname'nin giriş metnini içeriyor. Bu eserde toplam 22 minyatür eseri bulunmaktadır. Bu nüshanın kapağı deriden olup yaldızlıdır.
İslam'ın başlangıcından itibaren Müslümanların kitapçılık ve kitap süslemeye özen gösterdiklerini ve katiplere özel önem verdiklerini belirttik. Ciltçiler ve varraklar İran toplumunda tanınmış bir sınıftı. Nitekim en eski ansiklopedilerde bile kitap ve kitapçılık ile ilgili bilgiler vardı ve kitapçılara ait bilgilere de rastlanırdı. Kitapçılık ve kitap süsleme maharetleri belli başlı 5 alanda özetlenebilirler. Kağıdın hazırlanması, mürekkebin hazırlanması, hat ve kaligrafi, ciltçilik, yaldızlama ve süsleme.
Kağıt Hicri Kameri 2. yüzyılın ilk yarısında İslami toprakların doğusunda Horasan'da Çinli esirler tarafından yapıldı ve hızlı bir şekilde Horasan'ın tamamına ve diğer İslami topraklara yayıldı. Bu durum o kadar gelişti ki İslam aleminin ticari ihracat ürünleri arasında kağıt da yer aldı. İslami medeniyet içinde kitabet ve kitap ehlinin ihtiyaçlarından dolayı kağıt ve kağıtçılık sanatı da iyice gelişti. Ayrıca kitabet ve kitap ehli olanların ihtiyaçları Timurlular ve Safeviler döneminde kağıtçıların süsleme yanlarına da odaklanmalarına yol açtı.
Hicri Kameri 4. yüzyıl alimlerinden İbni Nedim el-Fihris kitabında onun döneminde tanınmış olan 6 tür kağıttan bahsetmektedir. Bu kağıtlardan biri de Beni Ümeyye ve Beni Abbasiler döneminde yaygın olan Horasan kağıt türüdür. Horasan kağıt türü kendi içinde Süleymani, Talhi, Nuhi, Firavuni, Caferi ve Tahiri olmak üzere 6 gruba ayrıldığı bilinmektedir.
Müslümanlar her türlü mürekkep, mürekkep kutusu ve kalemini tanımış ve hepsinden yararlanmıştır. Eski İslami metinlerde de yakuttan bile meydana gelen mürekkepten söz edilmektedir. Çizilmeyen kağıtlardan bahsedilmektedir. Ayrıca Hicri Kameri Orta Çağ metinlerinde tavus kuşu gibi rengarenk olan mürekkepten bahsedilmektedir. İşte tüm bu ince detaylar Müslümanların bu alanda ne kadar geliştiklerini göstermektedir.
Hat sanatı ve kaligrafi becerileri birçok yönü olan kitapçılık ve kitap süslemede önemli bir unsurdur. İslam, İran kültüründe hat son derece önemlidir. İslam hat sanatı ve dahası İran hat sanatı tüm bileşenleri ve unsurlar arasında bir denge oluşturur. Bir yandan kullanışlı ve tüketilebilir olması, diğer yandan da dinamizmi ve şekil değiştirme arasındaki denge göz önünde bulundurulmuştur. Tüm inceliği ve yumuşaklığı ile farklı anlamlar için doğru şekli sağlayabilen biçim ve içerikler arasında bir denge kurulmak istenmiştir.
Ciltçilik ve kapak yapımı kitap yapımının diğer temel teknikleridir. Kitap yapımı ile ilgili sanatlarla birlikte İslam toplumları arasında gelişmiştir. İslam dünyasında mücellitler çeşitli türlerde kapaklar yapmışlardır ve ahşap, deri, kumaş ve kağıttan çok zarif ve sanatsal kapaklar meydana getirmişlerdir. Mücellitlerin ciltçiliğe ve kapakçılığa olan ilgileri ciltçilik tarihinde cilt çeşitlerinin ve türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizden ayrılmadan evvel parsode.com'u ziyaret edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir'ye görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.